Ayrım 45, Saklı Seçilmişler, Soner Yalçın, sayfa 365. İdealist Ali Numan Kıraçlar. Köylünün üretimini artırıp refah düzeyini yükseltebilmesi için ileri tarım tekniğinin öğretilmesi, tarlasına bahçesine ekip diktiği tohum ve fidelerin ıslah edilmiş verimi yüksek cinsler olması şarttı. Bu hayvancılık konusunda da geçerliydi. Atatürk'ün direktifleri sayesinde bitkisel ve hayvansal üretimin ıslahı konusunda önemli çalışmalar yapıldı. Öncelikle, ıslah ve deneme istasyonlarında ya yeni bitki türleri bulunacak ya da ıslah edilecekti. Deneme istasyonlarında bulunan türün en uygun yetiştirme tekniği araştırılacak ve köylüye tanıtılacaktı. Oluşturulan üretme çiftliklerinde ıslah edilen tohumlar yeterli miktarlarda yetiştirilerek köylüye dağıtılacaktı. Köylünün elindeki tohumların ıslah edilerek üretimin arttırılabilmesi için değişik tarihlerde Ziraat Bakanlığı'nın yetkilerini genişleten kanunlar çıkarıldı. Bu kanunlar 1925 yılında 682 sayılı her nevi fidan ve tohumların meccanen tevziyi ve devlet uhdesinde bulunan arazinin fidanlık ihdası için ziraat vekaletine ve idare-i hususiyelere bila bedel tefvizi hakkında kanun. 1930 yılında 1641 sayılı tohumlukların gümrük resimlerinden istisnası hakkında kanun. 1930 yılında 1682 sayılı Ziraat Bankası'nca tedarik olunacak tohumların satış zararlarının ödenmesi hakkında kanun. 1934 yılında kabul edilen 2654 sayılı tohum üretme çiftlikleri kanunu. 1948'de kabul edilen 5254 sayılı muhtaç çiftçilere ödünç tohumluk verilmesi hakkında kanun idi. Ve köylünün daha kaliteli ve verimli tohum ekerek daha çok ürün elde etmesi için 1920 ile 1938 yılları arasında 8 tohum ıslah ve deneme istasyonu kuruldu. İlki 13 Aralık 1925'te İslah-ı Buzır yani Büzür adıyla kurulan Eskişehir Tohum Islah İstasyonu'nda başladı. Eskişehir'de Sazova'da kurulmuş olan istasyonda 1929 yılında ilk defa ıslah edilmiş tohum dağıtımına 5 ton ile başlandı. 1931'de bu miktar 20 tona çıktı. Tüm bunlar idealist bürokratlar tarafından gerçekleştirildi. Burada size birini tanıtmalıyım. Ali Numan Kıraç, ataları Bulgaristan'ın Köstendil kasabasındandı. Ailesi Rus işgalinden kaçarak 1890 yılında Bursa'ya göçmüştü. 1897 yılında Bursa'da doğdu. Babası posta idaresinde memur olan Süleyman Bey, annesi Zekiye Hanım'dı. Afyon İdadisi ve Bursa Ziraat Mektebi'nden mezun oldu. Askerliğini 1. Dünya Savaşı sırasında yedek subay olarak yaptı. Ordunun sebze üretiminden sorumluydu. Savaştan sonra 1919 yılı itibarıyla devlet hizmetinde çalışmaya başladı. 1920'de mezun oldu. Bursa Ziraat Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. Yıl 1924 Mayıs ayı. Mustafa Kemal Ankara'da Gazi Çiftliği'ni kurma kararı aldı. Fakat o dönemde yetişmiş zirai eleman yoktu. Kendisine verilen tavsiye ile Ali Numan Bey'e ulaştı ve Eti Mesud'a davet etti. Ali Numan Bey o dönemde Ankara Keçiören yolunda Kalaba Köyü yakınında iki katlı bir binadaki ziraat mektebinde öğretmenlik yapıyordu. Mustafa Kemal Türk tarımının kalkındırılması için düşündüklerini anlattı. Bu çiftlik memlekette çağdaş ziraat usulünü yerleştirmek için örnek teşkil edecek. İlk buluşma sonrasında Ali Numan Bey, Mustafa Kemal'in Türk çiftçisi için açmak istediği yolu kavradı, gece gündüz çalıştı. Sonunda Gazi'nin gözüne girmeyi başardı. Ali Numan Bey eğitimini geliştirmesi için ABD'ye gönderildi. Yıl 1927 idi. Ali Numan önce Kansas Ziraat Koleji ve sonra Nebraska Üniversitesi'nde öğrenim gördü. İlk aylarda hamile olan eşini yanına almadı. Oğlu Can'ın doğumundan 8 ay sonra Semiha Hanım oğlunu alıp eşinin yanına Kansas'a gitti. ABD'de yaşadığı bölge tabiat şartları bakımından Orta Anadolu'ya benziyordu ve burada dry farming yani kuru tarım yapılıyordu. Bu konuda eğitim aldı. Türkiye'ye döndükten sonra Ali Numan çalışmalarını Ankara Gazi Çiftliği yerine Eskişehir'de devam etmek istedi. Mustafa Kemal nerede çalışacağını sordu. Eskişehir cevabını alınca, sen deli misin? Daha yeni Amerika'dan geldin ve evlisin. Senin için zor olmayacak mı diye sordu. Ali Numan kararlıydı. Hayır, bu benim görevim, vatana borcum cevabını verdi. Türkiye'nin ilk araştırma kuruluşu olan Eskişehir'de Islah-ı Buzır, Tohum Islah İstasyonu Enstitüsü'nde önceleri sadece ıslah dalında çalışmalar yapıldı. 1929'da aynı kuruluşun içinde oluşturulan Kuru Ziraat Deneme İstasyonu, Dry Farming ile yetiştirme tekniği konusunda da çalışmalara başlandı. Dry Farming, yağışı az olan veya yağmurları uygun zamanlarda düşmeyen bölgede sulama yapılmadan ürün yetiştirme usulüydü. ABD'nin iklimi kurak bölgelerinde uygulanan ve üretim miktarının önemli ölçüde artmasını sağlayan bu usul, Türkiye'de Atatürk'ün önderliğinde Eskişehir'de kurulan tesiste tatbik edilmeye başlandı. Amaç dry farming usulüne uygun şekilde çalışılıp yağan yağmurların toprağa iyice sızmasına çalışmak, nemliliğin azalmasını önlemek, toprağın verimliliğini düşürmemek, kuraklığa dayanıklı ve en iyi sonuç veren tohum ve ürünleri bulmak, gerekli tarla işlerini kuraklık durumuna uydurmaktı. Ali Numan, Eskişehir'in 5 kilometre dışında Dağbaşı diye adlandırılabilecek Karacaşehir eteklerinde kuru tarım amaçlı Kuru Tarım Dry Farming Deneme İstasyonu'nda müdürlük yaptı. Kuru ve sulu tarım şartlarını inceledi. Çeşit ıslahı, gübre, ekim zamanı, ekim sıklığı gibi araştırmalarda da etkili sonuçlar aldı. Nadas'a bırakılan topraklardaki tarla hazırlığını bir sistem bütünlüğü içerisinde ele aldı. Sürüm aletlerinden zamana, sürüm derinliğinden yabancı ont kontrolüne kadar bütün faktörler konusunda araştırmalar yaptırdı. Toprak işleme ve ot kontrolü denemelerinin sonunda ortaya çıkan kuru tarım sistemi, yapılan ıslah çalışmalarını da kuvvetli etkiledi. Kuru Tarım Deneme İstasyonu'nda Ali Numan ve ekibi tarafından kaydedilen gelişmeler pek çok ülkeye model oldu. Bu araştırmalar uluslararası kuruluşlarca Türk mucizesi olarak takdir gördü. Örneğin, ilkbahar başlangıcında yavaş, sonradan hızlı gelişen yumuşak buğday çeşidi AK-702, Sertak-52, Yayla-305 ve Melez-13 gibi melezler ortaya çıkarıldı. Dipnot, 1931 yılında yapılan çalışmalar sadece ak buğday değil, makarna yapımı için sarı buğday yetiştirilmesine yönelik de oldu. Üzerinde çalışılan çeşitlerden çok sayıda saf hat elde edilerek bunların adaptasyon yetenekleri ölçüldü ve bölge için kışa oldukça dayanıklı sarı buğdaydan 710 makarnalık çeşit elde edildi. Bu çalışmalar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra durdu. Bugün Türkiye makarna pazarında %30'un üzerinde bir pay ile uzun süredir İtalyan Barilla lider. Şirketin sos pazarındaki payı ise %60. Barilla Türkiye pazarına 1994 yılında Doğuş grubunun bünyesinde bulunan Filiz makarnaya ortak olarak girdi. 2004 yılında Doğuş grubundan tüm şirket payını satın aldı. Türkiye'de Barilla, Filiz, Vasa, Gran Pavesi ve Molino Bianco markalarının üretimini, ithalatını ve dağıtımını gerçekleştiriyor. Yıllık 1,5 milyar dolar ile Avrupa'nın en büyük ekmek üreticisi Camps de Barilla'nın sahip olduğu şirketlerden. Bu başarılı çalışmaların ardından Ali Numan 1937 yılında Batı Bölgesi Zirai Kombinalar Başkanlığı'na getirildi. Aynı yıl çalışmalarının ilk 3 yılını içeren Eskişehir'de Dry Farming araştırmalarını 2 ciltlik kitapta yayınladı. Sağlam gözlem gücü ve araştırmacı kişiliğiyle Ali Numan, 1943'te Teknik Ziraat Müdürlüklerinin kuruluşuyla birlikte hem Kuru Tarım İstasyonu Müdürlüğünü hem de Teknik Ziraat Müdürlüğü ile Pamuk Üretme Müdürlüğü görevlerini yaptı. Aralıksız çalıştı ve teknik eleman gibi köy köy gezip incelemelerde bulundu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD tarafından başlatılan Marshall Planı yardımının Türkiye'ye yönelik tarımın makinalaşması programının uygulanmasında Tarım Bakanlığı adına eşgüdüm çalışmalarını yönetti. Ayrıca 1948-1951 yılları arasında Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ve Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Başbakan Adnan Menderes 2 Haziran 1950'de hükümetini kurdu. DP'nin bu ilk kabinesinde sorunlar oldu. Kimi bakanların yeri değiştirildi, kimi bakanlar istifa etti. İlk kabinenin ömrü 9 ay sürdü. Menderes 9 Mart 1951'de ikinci hükümetini kurdu. Yeni kabinede yer alamayan bakanlardan biri de Tarım Bakanı Nihat İğri Boz oldu. Yerine Nedim Öktem getirildi. Bu değişikliğin sebebi Ali Numan Kıraç idi. Eskişehirli Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Bayındırlık Bakanı Kemal Zeytinoğlu ve DP kurucusu Toprak Ağası Emin Sazak, Ali Numan Kıraç'a kalkan olan Tarım Bakanı İğri Boz'u koltuğundan ettiler. Bakan İğri Boz, bitki hastalıkları uzmanıydı. Ankara Ziraat Okulu ve İstanbul Ziraat Müzesi Müdürlüğü, İzmir Bornova Zirai Mücadele Enstitüsü Müdürlüğü yapmıştı. Ve meslektaşı Ali Numan Kıraç'ın bilgi ve tecrübesini yakından biliyordu. Bu nedenle Kıraç'ı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürü yapmıştı. Bu atama DP'de infial uyandırmıştı. Kuşkusuz meselenin temel nedeni uygulanan kamucu tarım politikalarıydı. Ancak bu dile getirilmiyordu. Kıraç'ın 1946 seçimlerinde CHP milletvekili adayı olması ve Halk Evi Başkanlığı yapması sorun olarak gösteriliyordu. Bakan İğri Boz Menderes'in ısrarlarına rağmen Ali Numan Kıraç'ı görevden almayı kabul etmemişti. Çünkü Kıraç'ın Türk tarımının gelişmesi için elzem olduğunu düşünüyordu. Sonuçta Nihat İğri Boz Tarım Bakanlığından alındı. Hemen ardından mesleği maliye müfettişliği olan Tarım Bakanı Ökmen, Ekim 1951'de Ali Numan Kıraç'ı görevinden aldı. Dipnot: Ali Numan Kıraç'ın çalışmaları hiç unutulmadı. Adına beyaz kavuzlu, beyaz taneli olan ekmeklik buğday tohum çeşidi Kıraç 66 adıyla tescil ettirildi. Yıl 1970 idi. Ali Numan Kıraç'ın emekli edilmesinin sebebi DP'nin toprak ağası milletvekillerinin ABD'den gelen tarım makinelerine el koymak istemesiydi. Hala kamu tarımını savunan Atatürk'ün göz bebeği ziraat mühendisi yok ediliverdi. Cumhuriyete kanat geren bu idealist bürokratlar zaman içinde tek tek pasifize edildi. Türk tarımı Alman Bayer'den Amerikan Monsanto'ya kadar yabancı tekellere bağımlı hale getirildi. Ülke ithal tohum cenneti yapıldı. Tüm bunlar ABD stratejisiydi. Hibrit tohumlara ülkeyi mahkum edecek kadrolar iş başına getiriliyordu artık. Atatürk'ün inanılmaz çabası. Atatürk neler neler yaptı Türk tarımı için. Eskişehir Tohum Islah İstasyonu'nun dışında Atatürk döneminde Adana, Adapazarı, İstanbul Yeşilköy ve Ankara'da da benzeri merkezler faaliyetteydi. İlk yıllarda kurulan bu istasyonlara 1936 yılından sonra Kayseri Yem Bitkileri, Antalya Sıcak İklim Bitkileri istasyonları ile Erzurum ve Samsun istasyonları eklendi. Bu istasyonlarda elde edilen ıslah edilmiş tohumlar köylünün elindeki tohumlardan %20 ile 50 daha fazla ürün veriyordu. Öyle ki 1940 yılından sonra kurulan tohum üretme çiftliklerinde üretilen tohumlar ihtiyaç karşısında yetersiz kaldı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Atatürk'ün bağışladığı çiftlikler tohum üretme merkezleri olarak kullanılmaya başlandı. Dipnot: Atatürk'ün 1925 yılından itibaren kurduğu örnek çiftlikler, Ankara'da Orman Çiftliği, Yalova'da Millet ve Baltacı Çiftlikleri, Silifke'de Tekir ve Şövalye Çiftlikleri, Dört Yolda Karabasmak Çiftliği, Tarsus'ta Pillioğlu Çiftliği'ydi. Atatürk 11 Temmuz 1937 tarihinde Başbakanlığa yazdığı bir yazıyla bu çiftlikleri hazineye bağışladı. Bu 7 çiftliğin arazi varlığı 15.500 hektar idi. Islah edilmiş tohum yetiştirip köylüye dağıtma işlevini gören bir diğer kurum 12 Şubat 1937 tarihinde 3130 sayılı kanunda kurulan Zirai Kombinalar İdaresi'ydi. Bu kombinaların bir amacı da ıslah edilmiş tohum ve modern tarım araçları kullanarak buğdayın üretim maliyetini düşürmekti. Kombinalarda sürdürülen üretim faaliyetleri bir yandan ülkenin tahıl ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlarken diğer yandan daha iyi araç ve tekniklerle tarımda verimliliğin kısa süreler içinde arttırılabileceğini ortaya çıkardı. Sadece tahıl çalışmaları yapılmadı. Tarla tarımında araştırma yaparak deneme ve daha sonra tohum üreterek çiftçiye dağıtma modeli pamuk üretiminde de yapıldı. Pamuk ıslahı konusunda ilk girişim 1925 yılında Adana Tohum Islah Komisyonu'nun kurulması ile başladı. 1927 yılından itibaren ABD'den 40 pamuk çeşidi getirilerek Türkiye için uygun pamuk cinsini tespit ve ıslah denemelerine başlandı. Ziraat Bakanlığı tarafından 1934 yılında pamuk yetiştirme planı hazırlanarak uygulamaya konuldu. Bu plana göre yurt dışından getirilecek tohumluklar üretme çiftliklerinde çoğaltılarak köylülere dağıtılacaktı. Bu planın gerçekleştirilmesi için 1935 mali yılından itibaren 7 yılda bütçeye 3 milyon liralık tahsisat konuldu. Adana dışında Nazilli, Eskişehir, Mayıslar ve Malatya'da da birer ıslah deneme ve üretme çiftliği kuruldu. Keza tütün. Dünyanın en değerli tütünü, şark tütününün geliştirilmesi için çalışmalar yapıldı. Tütün ıslahı konusundaki ilk girişim 1927 yılında Ziraat Fen Şubesi'nin kurulmasıyla başladı. 1936 yılında İnhisarlar İdaresince Tütün Enstitüsü kuruldu. Enstitünün kurulmasından sonra Karadeniz tütünlerinin ıslahı için Samsun'da, Ege tütünleri için İzmir, Buca ve Şark tütünleri için Malatya'da tütün ıslah istasyonu açıldı. Bu istasyonlarda ıslah edilen tohumların denemelerini yapabilmek için çeşitli yerlerde deneme tarlaları faaliyete geçirildi. 1937 yılından itibaren üretim bölgelerinde fidelikler kurularak üreticiye parasız fide dağıtımına başlandı. 10 Haziran 1938'de kabul edilen 3437 sayılı tütün ve tütün inhisarı kanunu ile tekel kendi bölgesinde tütünü en iyi yetiştiren üreticiye parasal ödüller verdi. Meyvecilik unutulmadı. Alanları 10-20 hektar arasında değişen ve elma, incir, zeytin, fındık, narenciye, fıstık, kayısı üzerine çalışan Arifiye, Aydın, İzmir, Giresun, Antalya, Gaziantep ve Malatya meyvecilik istasyonları açıldı. Tarsus'ta narenciye fidanlığı, Bursa ve Erzincan'da ipek böcekçiliği için dut fidanlığı, Gaziantep'te fıstık fidanlığı, Rize ve Borçka'da fındık ve okuduğunuz gibi çay tarımı için fidanlıklar açıldı. Bilecik, Kırklareli, Manisa, Tekirdağ ve Ankara'da asma fidanlıkları kuruldu. Eskişehir ve Halkalı'da patates, Adapazarı'nda mısır tarım istasyonları açıldı. İstasyonların bazısı araştırma enstitülerine dönüştürüldü. Elma, armut, kayısı, vişne, badem, narenciye ile diğer meyve ve süs fidanları yetiştirmek üzere Kastamonu, Niğde, Ankara, Erzincan, Kütahya, Çanakkale, Alanya, Tarsus ve İzmir'de birer fidanlık kuruldu. Ya zeytinyağı, ya bağcılık. Zeytinciliği geliştirmek, zeytin ağaçlarını aşılamak için İzmir, Muğla, Balıkesir ve Çanakkale illerinde birer seyyar zeytin bakım teşkilatı oluşturuldu. Bağcılık alanında 80 dekar büyüklüğündeki Erenköy Amerikan Asma Fidanlığı ve Ankara, Bilecik, Halkalı, Kırklareli, Tekirdağ ve Manisa'da toplam alanı 1307 dekarı bulan yeni fidanlıklar kuruldu. Üreticiye 1924'te 6725 fidan dağıtılmışken bu sayı 1938'de 3.023.000'e ulaştı. Bugün dünyada tarımın baş belasının pestisit olduğu tartışılmaz gerçek. Cumhuriyetin ilk döneminde tarımsal araştırmanın ikinci önemli ayağı zararlılarla mücadele oldu. 12 Ocak 1925 tarih ve 541 sayılı pamuklara arız olan haşarat ve emrazın imha ve tedavisi ve tohumların ıslahı hakkında kanun. 29 Ocak 1936 tarih ve 2906 sayılı nebatları hastalık ve zararlı böceklerden koruma hakkında kanun çıkarıldı. Ankara'da Merkez Mücadele Enstitüsü, İzmir, Bornova'da ve Adana'da birer mücadele istasyonu kuruldu. Bitkisel üretim konusundaki ıslah ve mücadele çalışmaları sonucu önemli miktarlarda üretim artışı gerçekleştirildi. Buğday üretimi 1923-1925 yılları ortalaması 972 bin tondan 1936 ile 1940'ta 3 milyon 636 bin tona çıktı. Bu verilere göre buğday üretimindeki artış %274 oldu. Aynı tarihte pamuk üretimi 44 bin tondan 64 bin tona yükseldi. Artış oranı %45 oldu. Tütün üretimi ise dönem başında 45 bin tondan dönem sonunda 68 bin tona ulaştı. Artış %51 oranında gerçekleşti. Atatürk'ün Türk tarımı için yaptıkları ayrı bir kitap konusu olur. İşte bunlardan biri çay.
45. ayrımın sonu. Sayfa 373.